Ayrım 28, 396. sayfa. Tabanca değil ama zarf açacağı ya da makas olabilir mi? Silah olarak kullanabileceği sürece ne önemi vardı ki? Jennifer yüzü yüzüne değecek kadar yaklaşmış olan Kelso'nun pis kokulu nefesini teninde hissetti. Kelso onu öpecek kadar eğilip, "Belki bu sefer sen de zevk alırsın," dedi. "Ne dersin Jennifer?" "Cehenneme gidiyorsun," derim Kelso. Kelso, Jennifer'ın havaya kalkan serbest eline bakıp elin ucundaki pirinç zarf açacağını görünce dudaklarındaki tebessüm kayboldu. Ardından açacak bir hançer gibi göğsüne saplandı. Olduğu yerde sırtçayıp sırt düştü, düştü. Tabancasını bıraktı. Elini yarısına götürürken gözlerinde vahşi bir bakış belirdi. Jennifer yerdeki tabancayı aldı ve Kelso'ya doğrultarak tetiğe bastı. Kelso göğsüne saplanan kurşunla ipleri koparılmış bir kukla gibi yana devrildi. Jennifer bir kez daha ateş etti, sonra bir daha. Kelso'nun vücudu duvara çarpana, sonra da yere devrilene kadar ard arda ateş etti. Silahtan boş bir tıkırtı gelene kadar tetiğe bastı. Sonra dizlerinin üstüne çöktü, gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Yıllarca biriktirdiği korku ve nefret kafasının içinde bir baraj gibi yarıldı. Yıllarca biriktirdiği korku ve nefret kafasının içindeki bir baraj gibi yarıldı. Sonra bir ses duydu. Kısık bir gurultu. Kelso hala soluk alıyordu. Hala yaşıyor. Mermilerden çoğu vücuduna saplanmış ama öldürmeye yetmemişti. Bir saniye sonra merdivenlerde ayak sesleri duydu. Jennifer döndü, eşikte bir gölgenin belirdiğini gördü. Mark olabilir mi? Ya da polis? Tanrım. Kapının ağzındaki stavesti. Bir elinde tabanca, diğerinde ıslak bir siyah torba tutuyordu. Jennifer paniğe kapıldı. Tabancasını doğrultup tetiğe bastı. Kırk! Tabancanın boş olduğunu unutmuştu. Stavis'in yüzü boydan boya bir tebessümle kaplandı. Adam dönüp Kelso'nun cesedine baktı. "Galiba paylaşacağım kimse kalmadı," dedi. Tabancasını kaldırarak ateş etmeye hazırlandı. "Bu kesinlikle kişiliğinle ilgili değil güzelim. Sadece yapmam gereken bir iş." Uzakta bir polis sirenin çığlığı duyulunca Stavis tereddüt etti. Jennifer bir an için de olsa birinin yetişip onu kurtarabileceğini düşündü ama artık çok geç olduğunun farkındaydı. Gözlerini kapayıp onu öldüreceği kesin kurşunu beklemeye hazırlanırken sandıkta bir gölge daha belirdi. Holde Stavis'in arkasında bir yerde birileri hareket ediyordu. Ardından bir gök gürültüsü patladı, şimşek holü aydınlattı. Jennifer beliren gölgelerin içinden Mark'ın silüetini gördü. Sırılsıklandı, belinde naylon bir ip sarılıydı ve her iki elinde de birer tabanca vardı. Mark'ın yüzündeki öfkeyi gördü, bağırışındaki hiddeti duydu. Stavis! Jennifer için her şey sanki ağır çekimdeymiş gibi geçti. Hazırlıksız yakalanan Stavis eğilerek geri dönüp ateş etmeye hazırlanırken Mark tetiğe bastı. Tek kurşun Stavis'in kalbine isabet etti. Ardından Mark ara vermeden ateşe devam etti. İki kurşun da kafasını yiyen Stavis oracıkta can verdi. Akşamın 8'i olmuştu. Yağmur dinmiş, gökyüzünün üzerindeki siyah perde kaybolmuş, yıldızlar gümüşümsü parlaklıklarını yaymaya girişmişti. Jennifer Bobby'yi sakinleştirmiş, polise bütün bildiklerini anlatmış ve artık daha fazla dayanamayacağını anladığında onlara yalnız kalmak istediğini söyleyip tahta kaldırıma doğru yürümüştü. Yağmur yüklü bulutlar Atlantik Okyanusu'ndan gelen rüzgarın önüne katılıp uzaklara gitmişti. Yürüyüş yolunun kıyısına oturdu. Biraz sonra üniformalı bir polis memuru geldi. Yağmurluğunu genç kadının sırtına yerleştirirken soğuktan ölmesine razı olamayacağını söyledi. "Soğuk bir gece," dedi ve onu evine götürmesini isteyip istemediğini sordu. Jennifer, hayır dedi. Burada biraz daha kalmak istiyorum. Polis memuru onu orada oturur bırakarak gitti. Yüzünde esen hafif rüzgarın serinliğini hissetti. Ayaklarının altındaki dalgaların şıpırtısını duydu. Sular hala kabarıktı. O anda yolun sonuna vardığını anladı ve birden daha önce hiç olmadığı kadar yorulduğunu hissetti. Arkasında ayak sesleri duymasına rağmen dönüp bakmadı. Burada biraz daha durursan soğuk olacaksın. Mark gelip yanına oturdu ve ayaklarını iskelenin kenarından sallandırdı. Daha önce Jennifer'a her şeyi anlatmıştı. Suya düşerken Stavis'in kurşunun nasıl boşa gittiğini, beline ve merdivene bağlı ip sayesinde azgın dalgalara kapılmaktan nasıl kurtulduğunu. Güçlükle sudan çıktıktan sonra evin ön tarafına gitmiş ve Kelso'nun Marty adlı öteki adamının verandaya doğru yürüdüğünü görmüştü. İşte tam o sırada Jordan'ın Porsche'si ve silah seslerini duyan bir komşu tarafından uyarılan polislere ait iki siyah beyaz devriye arabası da gelmiş, Kelso'nun adamının önünü kesmişlerdi. Marty tabancasını atıp teslim olmuş, Mark da adamın silahını kapıp Stavis'in arkasından eve dalmıştı. Hala Garuda'yı açıklamak zorunda olduğum bir sürü şey var. Ya sen nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Jennifer gözlerini sildi. İyi olacağım. Bobby bayağı iyi idare ediyor. Tamam, kafası çok karıştı ama bunu da atlatacak. Şimdilik sadece senin nerede olduğunu merak ediyor. Zaten beni seni çağırmam için gönderdi. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Anlayabiliyor musun Mark? Tabii. Ben sadece Kelso'nun postu kurtaramadığını bilmeni istedim. Ameliyathaneye yetiştirilirken yolda ölmüş. Jennifer başını salladı ama bir cevap vermedi. Mark kolunu omuzuna dolayınca adamın göğsüne yaslandı. O anda kendini onun yanında güvende hissediyordu. Mark da kolunu sıkıca dolayıp saçlarını okşarken Jennifer bir gerçeğin farkına vardı. Hayatında bir yenilik yapamamasının nedeni babasının gelmesini, ona tıpkı şimdi Mark'ın sarıldığı gibi sarılmasını beklemesiydi. Şimdilik kendi başına kalmak istediğini görebiliyorum dedi Mark. Mark'ın gitmesini, ona verdiği güven dolu duygunun kaybolmasını istemiyordu. Oysa periki Jennifer'ın asıl ihtiyaç duyduğu şeyin kafasını boşaltmak olduğunu hissetmişti. Kolunu indirdi ama genç kızın bir şey daha var. Ya Moskayalar dediğini duyunca elini bırakmadı. Seninle ve Bobby ile ilgilenmeyeceklerdir. Disket örgütlü suçlar bölümünün elinde olduğuna göre kendi başlarının çaresine bakıp örgütün sonunu getirecek suçlamalardan kurtulmaya çalışacaklar. Jennifer dudağını ısırıp yüzüne düşen perçemi itti. Babamın bize zarar verecek bir şey yapmayacağını biliyordum. Bizi bile bile tehlikeye atmayacağını biliyordum. Başından beri biliyordum. Ama şimdi ne düşünüyorum söyleyeyim mi? Uzaktaki bir dağda, soğukta ve unutulmuş kalmasını istemiyorum. Buna gerçekten dayanamam. Mark elini sıktı. Cesedinin bulunması için elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Jennifer Mark'ın söylediğinde samimi olduğunu bilerek sessizce başını salladı. Düşündüğüm birisi daha var. Kim? Havalimanındaki genç kadın, Nadia Fedov. Ne olmuş ona? Moskoyaların kafası mahkemelerle meşgul olacağına göre onunla fazla ilgilenmeyeceklerdir. Ne demeye çalışıyorsun Jennifer? Eğer onu federal tanıklık yapmaya razı edersem hapse girmesine yardımcı olur musun? Mark'ın yüzü bir tebessümle aydınlandı. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Hem doğrusunu söylemek gerekirse beni zayıf anımda yakaladın. O kadın suçsuz Mark. İşlemeye zorlandığı bir suçun cezasını çekmeyi hak etmiyor. Federal savcılıkla konuşurum. Bakalım onları buna razı edebilecek miyim? Ama bir şartla. Neymiş? Eğer başım derde girerse avukat olarak seni istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Benim için bir şey daha yapar mısın Mark? Ne? Bobby'yi buraya getirir misin? Ona söylemek istediğim bir şey var. Onunla burada konuşmak istediğinden emin misin? Jennifer başını salladı. Burası babamla birlikte gelip konuştuğumuz yerdi. Sağlıkçılardan bir tekerlekli sandalye bulayım. Mark genç kadının elini yavaşça bıraktı. Ayağa kalkıp yüzüne baktı. Biliyor musun? Ben de kolay vazgeçenlerden değilim. Biliyorum. Eğer dayanacak bir omuz ya da seni dinleyecek birine ihtiyaç duyarsan telefon etmekten çekinme. Söylenenlerden mutluluk duydu. O da aynı duygular içindeydi. Arayacağım ilk insan hep sendin. İçimde bundan sonra da öyle olacak diye tuhaf bir his var Mark. Mark başını salladı. Gitmeden önce daha söyleyince çok şey var dedi. Yine konuşuruz. Mark giderken Jennifer uzaklaşan ayak seslerini duydu. Tıpkı babasının giderken çıkardığı ses gibi. Onu hala özlüyordu. Sesini, yoldan gelişini, koşup kollarına atılmayı özlüyordu. Onunla ilgili o kadar çok şey özlüyordu ki. Sızı hiç dinmemişti ve dinmeyeceğini de biliyordu. İmkansız olduğunu ta yüreğinin derinliklerinde biliyordu ama bir gün bir şekilde ruhunu çevreleyen iblislerle barış içinde yaşamayı öğrenmesi gerekliydi. Sonsuza dek geçmişinin tutsağı olmuş, geçmişin prangasından kurtulamamıştı. Anıların her neden peşini bırakmadıklarını biliyordu. Bazen düşlerden başka bir şey olmuyordu. Bir de annesi ve babasıyla paylaşıp yitirdiği hayatı birlikte yaşamanın kutsallığını hatırlamak zorundaydı. Kısa bir süre sonra arkasında bir ses duyup döndü. Mark orada Bobby'nin tekerlekli sandalyesinin yanındaydı. Sessizce başını sallayıp döndü. Onları baş başa bırakıp eve doğru yürüdü. Jennifer kardeşinin yanına gitti. Önünde diz çekip yüzüne baktı. Bobby hala şaşkın görünüyor. Sandalyesinde ileri geri sallanıyordu. Körfezden esen rüzgar saçlarını dağıtınca Jennifer Bobby'nin perçemlerini düzeltti. Bazı geceler babamla burada gelip konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Bobby başını salladı. Jennifer elini tuttu. Çok kısa bir zaman sonra konuşmamız gerekecek Bobby. Sadece bu geceyi değil, bütün olanları. Çok acı verici oldukları için konuşamadığımız konuları da. Farkındasın değil mi? Geçmişi bırakıp hayatımızda ileri gitmemiz için tek çarenin bu olduğunu biliyorsun, değil mi? Bobby yeniden başını sallayınca kardeşin elini sıktı. Emin misin? Çok daha fazlasını söylemek, her şeyin iyi olacağını anlatıp onu rahatlatmak isterdi. Ne olursa olsun bir kardeşleri olduğunu, aynı kandan ve etten geldikleri için görünmez bir bağla bağlandıklarını söylemek isterdi ama Bobby'nin bunları zaten bildiğinin farkındaydı. Ona sarıldı. Bobby birden ağlamaya başladı. Kardeşini kendine çekip yanağını omuzuna yasladı. Birbirlerine kenetlendiler. Sanki birbirlerinden başka kimseleri yokmuş, sanki birbirlerini bir daha hiç bırakmayacaklarmış gibi serin okyanus rüzgarının önünde birlikte sallandılar. Kitabın sonu. 26 Ocak 2014.